Ayrım 42.
Şimdi beni iyi dinle. Ben doktoru aramaya gideceğim. Sen Mrs. Melanie'nin yanında kalacaksın ve o ne isterse yapacaksın. Eğer ona savaşın nerede olduğunu söylersen seni esir pazarında satarım. Bunu yapacağımı iyi bilirsin. Bir de şu var, sakın o doktorun gelmek istemediğini Mrs. Melanie'ye söyleme. Anlıyor musun dediklerimi? Peki efendim. Şimdi yüzünü yıka, testiyi doldur ve yukarı çık. Mrs. Melanie'nin terini kurula, alnına ıslak bez koy. Benim doktor May'i aramaya gittiğimi söyle. Efendim, Mrs. Melanie doğurmak üzere mi? Bilmiyorum, öyle olmasından korkuyorum. Bunu senin benden daha iyi bilmen gerekir. Haydi çabuk ol. Scarlett konsolun üzerinde duran hasır şapkasını giydi, aynaya baktı. Belki de farkında olmadan sarkan birkaç tel saçını şapkasının altına yerleştirdi. Elbiselerini şöyle bir düzelttikten sonra hızla evden çıktı. Yüzüne sıcak hava çarptı. Güneş gözlerini kamaştırdı. Korkudan her yanı ürperiyor, kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Yoldan kaçarcasına indi. Şakakları zonkluyor, soluk almakta zorlanıyordu. Yolun alt tarafından bir kalabalığın sesi geliyordu. Leydenlerin evinin önüne gelince birden sendeledi, düşmekten son anda kurtuldu. Korsesi çok sıkıydı ama o yine de yürüyüşünü yavaşlatmadı. Şimdi kalabalığa yaklaşmış, homurtuları, konuşmaları daha iyi duyuyordu. Leydenlerden Five Points'e kadarki mesafede yüzleri gergin zenciler bir ağızdan konuşuyorlardı. Soluk yüzlü çocuklar verandalarda avazları çıktığı kadar bağırışıyorlardı ama onlara kimse aldırmıyordu. Yol askeri arabalar, hasta arabaları, içi bavul ve eşya yüklü yük arabalarıyla dolmuştu. Atlı birkaç adam yolu açmaya çalışıyor ve genel karargaha doğru gidiyordu. Bonellar'ın evinin önünde ihtiyar Amos atını yularından tutuyordu. Scarlett'i görünce gözlerini açarak heyecanla sordu. Mrs. Scarlett, siz daha gitmiyor musunuz efendim? Biz hemen şimdi gidiyoruz. Bizim ihtiyar hanım bavulunu hazırlasın. Hareket edeceğiz. Gitmek mi? Nereye? Allah bilir efendim. Buradan uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü Yankiler neredeyse gelirler. Scarlett ihtiyar zenciye veda bile etmeden yoluna devam etti. Demek Yankiler geliyordu. Biraz soluklanmak ve çılgınca atan kalbini sakinleştirmek için Wesleyan Kilisesi'nin önünde durdu. Sokak fenerine dayanma ihtiyacı hissetti. Dinlenmeyi sürdürürken Five Points sokağından iki büklüm olmuş bir süvarinin dört nala Peachtree sokağına doğru ilerlediğini gördü. Bütün gücünü toplayarak ve hiç duraksamadan kendini yolun ortasına attı ve süvariye elini kolunu sallamaya başladı. ''Durunuz lütfen, Allah aşkına durunuz.'' Süvari atın dizginlerini öyle kastı ki at şaha kalktı ve sonra ön ayaklarıyla yeri dövdü. Subayın bitkin halde olduğu yüzünden belliydi. Yine de ani bir hareketle şapkasını çıkarıp Scarlett'e doğru eğildi. ''Buyurun hanımefendi.'' ''Bana söyleyin Allah aşkına, doğru mudur Yankilerin geldiği?'' ''Korkarım efendim, evet.'' ''Emin misiniz?'' ''Evet efendim.'' ''Yarım saat önce genel karargahta savaşın sürdüğü Jonesboro'dan bir telgraf aldık.'' ''Jonesboro'dan mı? Emin misiniz?'' ''Kesinlikle eminim efendim. Zaten tatlı yalanlara da gerek kalmadı artık. Mesaj General Hardy'den geliyordu. Şöyle diyordu general, ''Savaşı kaybettim. Geri çekiliyorum. Aman tanrım.'' Yorgun ve yüzü güneşten bronzlaşmış olan süvari hiçbir heyecan belirtisi göstermeden Scarlett'e baktı. Sonra şapkasını giydi. ''Aman efendim, hemen gitmeyin. Bir dakikacık bekleyin lütfen. Şimdi ne yapacağız?'' ''Efendim, doğrusu ben de bilmiyorum. Ordu birazdan Atlanta'dan çekilecek.'' ''Ordu gidiyor mu? Bizi Yankilere mi bırakacaklar?'' ''Korkarım öyle olacak.'' Mahmuzlanan at bir ok gibi fırladı. Scarlett yolun ortasında toz duman içinde kaldı. Ordu gidiyor, Yankiler geliyordu. Şimdi ne yapacaktı? Ne tarafa doğru kaçacaktı? Hayır, kaçamazdı. Kısa bir süre sonra doğuracak olan Melanie'yi yalnız başına bırakamazdı. Eğer Melanie olmasaydı, Wade ve Prissy'yi alıp kaçardı. Yankilerin onu bulamayacağı bir ormana saklanırdı. Melanie ormana gelemezdi. Hayır, bu iş şimdilik yapılamazdı. Ah Melanie, bebeğinin için daha önce doğurmamıştı. Bir gün öncesine kadar bir hasta arabası bulur, ve onu güvenli bir yere götürebilirdi. Ama şimdi, evet, şimdi Doktor Meade'i bulması ve onu Melanie'nin yanına götürmesi gerekiyordu. Belki doktor bebeği daha önce de doğurtabilirdi. Eteklerini kıvırıp koşmaya başladı. Ayakları birbirine takılıyor, arada bir sendeliyordu. Yankiler geliyor, Yankiler geliyor. Five Points sokağı bilinçsiz koşan insanlarla dolmuştu. Yollarda askeri arabalar, hasta arabaları, yaralı taşıyan arabaların sesleri yankılanıyor. Kimse ne yaptığını, ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Tam bu sırada Scarlett gözlerine inanamadığı bir manzarayla karşılaştı. Omuzlarında jambon taşıyan yüzlerce kadın gar tarafından geliyordu. Kadınların yanında da şeker şerbeti güğümlerini taşımaktan iki büklüm olmuş küçücük çocuklar vardı. Biraz büyük çocuklar da mısır ve patates çuvallarını taşıyorlardı. İhtiyar bir adam el arabasıyla bir un çuvalını taşıyordu. Kadınlar, erkekler, oğlanlar, kızlar, beyazlar, zenciler, yaşlılar, gençler, yüzleri gerilmiş olarak sırtlarına aldıkları çuval çuval, sandık sandık, paket paket yiyecekleri taşıyorlardı. Bu insancıklar bu halleriyle büyük denizlerdeki gelgit dalgalarına benziyorlardı. Scarlett, Atlanta'da oturduğu bir yıl boyunca bu kadar yiyeceği bir arada görmemişti. Birden dolu dizgin gelen bir arabaya yol vermek için kalabalık ikiye ayrıldı. Sırtlarında yük taşıyan insanların açtığı daracık yoldan geçen Mrs. Elsing'ti. O bir elinde kırbaç, bir elinde dizginleri tutarak hızla ilerliyordu. Başında şapkası yoktu, yüzü solgundu. Atlarını çılgınca kırbaçlarken kırçıllaşan saçları bir çağlayan gibi arkasından dalgalanıyordu. Arabada oturan ihtiyar hizmetçisi kucağında bir yağ paketini bir eliyle sıkı sıkı tutuyor, öteki eli ve ayaklarıyla da yanında ve yerde duran sandık ve paketleri bastırıyordu. Delinen bir çuvaldan da yola nohutlar dökülüyordu. Scarlett tüm gücünü toplayarak Mrs. Elsing'e seslendi. Ama o kargaşada genç kadının sesi birkaç adım ötesinden bile duyulamamıştı. Mrs. Elsing'in arabası sağa sola yalpalayarak büyük bir hızla geçip gitti. Scarlett bu olup bitenlere akıl erdiremiyordu. Sonra askeri erzak depolarının demiryolunun yakınında olduğunu anımsadı. Depodaki yiyeceklerin, Yankilerin eline geçmesini önlemek için hükümet böyle bir karar almış olacak diye düşündü. Verilen emir üzerine halk gücünün yettiği kadar yiyecek paket ve çuvallarıyla sandıkları düşmandan kaçırıyordu. Scarlett, Five Points sokağını dolduran kalabalık arasından dirsekleriyle kendisine yol açmaya çalıştı. Çevresi bir savaş alanından farksızdı. Nihayet hasta arabalarını, toz duman arasında kalan doktorları ve yaralıları sedyelerle taşıyan hasta bakıcıları görür gibi oldu. Çok şükür, birazdan Doktor Meade'i bulabilecekti. Sokağı döndükten sonra Atlanta Oteli'nin köşesinde demir yolunu gördü ve işte o zaman dehşet içinde kaldı. Yakıcı güneşin altında demir yolu, rıhtım ve kaldırım boyunca yan yana, omuz omuza, kiminin başı ötekinin ayakları arasında, alt alta, üst üste binlerce yaralı asker yatıyordu. Kimileri hareketsizdi, çoğunluk inliyor, feryat ediyor, acılar içinde kıvranıyordu. Aklını yitirenler bile vardı. Bunlar, "Bana kolumu verin, hey ayağımı nereye götürüyorsun?" gibi garip biçimde bağırıyorlardı. Her yaralı askerin başında yüzlerce sinek uçuşuyordu. Yaraların üstleri, dudak ve gözlerin kenarları sinek istilasına uğramıştı. Çevre kanlı bezlerle dolmuştu. Sedyelerin içinde bir an önce götürülmeyi bekleyen askerler bir yandan inliyor, bir yandan küfrediyorlardı. Havada yoğun bir kan, sidik, ter, pislik kokusu vardı. Hasta bakıcılar yaralıların arasında koşuşuyorlar, çoğunlukla yerde yatanların üstlerine basıyorlardı. Eline, ayağına, hatta göğsüne basılanlar ilgisizce başlarını kaldırıyorlar, bu kargaşadan kurtulacakları anı sabırla bekliyorlardı. Ağzı bir karış açık kalan Scarlett'in midesi bulandı. Daha ileriye gidemedi. Gerek hastanede, gerek ırmak kenarındaki çatışmadan sonra Pity halanın çiftliğinin otları arasında birçok yaralı görmüştü. Ama böyle feci, böyle yürekler acısı bir manzarayla karşılaşmamıştı. Bu yaralılar için ölüm bir kurtuluş olacaktı. Cesetlerden yayılan pis kokular, yaralılardan yükselen feryatlar burayı bir işkence cehennemi yapmıştı. Hem de gittikçe yenileşen, gittikçe büyüyen ve gittikçe korkunç hal alan bir cehennem ve bir de Yankiler gelecekti. Koşuşan adamların arasında Doktor Meade'i aradı ama bulamadı. Bu sefer yerde yatan yaralıların arasına girdi. Girdiği an önüne bakmadan yürüyemeyeceğini anladı. Çünkü bir yaralının üstüne basmaması imkansızdı. Eteklerini kıvırıp sedye taşıyanları yöneten bir grubun yanına gitti. Yerde yatan yaralıların arasından geçerken onun eteğini tutanlar, çekiştirenler oluyordu. Hırlayan gırtlaklardan söylenenler pek anlaşılamıyordu. Ama hepsinin ortak bir isteği vardı, su. Hanımefendi su, lütfen biraz su, Allah rızası için azıcık su. Zorlukla ilerleyebiliyordu. Yüzü ter içinde kalmıştı. Eğer bu et yığını halinde yatan bir yaralı ya da ölüyü çiğneyecek olsa hemen düşüp bayılacağını biliyordu. Gözleri sürekli bir noktaya bakan cesetlerin, yırtık elbiselere yarasından akan kanın pıhtılaşmasıyla vücuduna yapışan zavallıların, dağılmış çenelerinden dedikleri anlaşılamayan ama kuşkusuz bir damla suyla hayat bulacağını sanan adamların üzerlerinden atlayarak ilerliyordu. Eğer Doktor Meade'i bulamazsa, avazı çıktığı kadar bağıracak, belki de aklını oynatacaktı. Daha önce gördüğü gruba yaklaştı ve var gücüyle bağırdı. "Doktor Meade orada mı?" Gruptan bir adam sesin geldiği tarafa baktı. Evet, bu Doktor Meade idi. Üzerinde beyaz gömleğiyle Doktor Meade biraz ileride karşısında duruyordu. Doktor gömleğinin kollarını dirseğine kadar kıvırmıştı. Gömleği ve pantolonu bir kasabınki kadar kanlıydı. Hatta sivri sakalının ucu bile kanlanmıştı. Yüzünde sersemlemiş bir adamın yorgunluğu, çaresizliğe karşı duyulan öfkenin izleri vardı. Tozlu yüzünde kan akan terlerin neden olduğu çizgiler görülüyordu. Scarlett'i yanına çağırırken sesindeki sakinlik ve kararlı tavrı genç kadını hayretler içinde bıraktı. "Ama ne iyi ettiniz de geldiniz, eli boş olan herkese yaptıracağımız o kadar çok iş var ki." Scarlett bir süre Doktor Meade'e aptal aptal baktı. Sonra utangaç bir tavırla eteklerini indirdi. Etekleri bir yaralının yüzüne düştü. O biçare de boğulmamak için başını çevirdi. Genç kadın doktorun ne demek istediğini düşünmeye başladı. Hasta arabalarının kaldırdığı tozlar ağzına, burnuna, gözlerine doluyor, çevreden yayılan pis koku genzini tıkıyordu. "Biraz çabuk ol yavrum, şöyle gel." Yeniden eteklerini kıvırdı ve yeniden yaralıların arasından dikkatlice koşmaya başladı. Ve nihayet Doktor Meade'in yanı başına gelebildi. Elini onun omzuna koydu. Ona dokunduğu an yorgunluktan titrediğini anladı. Mr. Meade'in konuşmasına fırsat vermeden, "Aman doktorcuğum, hemen gelmelisiniz," dedi. "Melanie neredeyse doğuracak." Doktor Meade bu sözlerden hiç etkilenmemiş gibi bakıyordu. Scarlett'in ayaklarının dibinde başını çantasının üstüne koymuş olan bir adam, şefkat dolu bir gülümsemeyle ve cesaret verici bir sesle, "Merak etmeyin, bunun çaresine bakılır," dedi. Scarlett yerde yatan bu adamın söylediklerine önem vermedi ve Doktor Meade'in kolunu çekti. "Doğuracak olan Melanie'dir. Doktor, hemen gelmelisiniz. Melanie, evet." Süslü ve nazik cümleler kullanmanın sırası değildi. Ama yine çevredekilerin önünde meramını anlatmak ona güç geliyordu. "Sancıları çok arttı. Rica ediyorum doktor." "Bir doğum ha? Bir bebek dünyaya gelecek demek. Allah'ın işine bakın." Doktor bunları söylerken yüzü öfke içinde gerilmişti. O Scarlett'e ya da bir başkasına öfkelenmiyordu. O ölümle doğumun aynı anda yaşandığı dünyaya karşı öfke duyuyordu. "Siz çıldırmış olmalısınız. Görmüyor musunuz, adamlar ölüyor. Bunları nasıl ölüme terk edebilirim? Bu zavallıları bir yumurcak için kaderleriyle baş başa bırakamayacağımı bilmelisiniz. Size yardım edecek bir kadın bulunuz. Örneğin karımı bulunuz." Scarlett, Mrs. Meade'in bazı nedenlerden dolayı gelemeyeceğini bildirmek için tam konuşacakken sustu. Çünkü doktor oğlunun yaralı olduğunu bilmiyordu. Scarlett onun bu kara haberi öğrendiği zaman ne yapacağını tahmin ediyordu. Doktor Meade'in oğlunun can çekiştiğini öğrense bile bir yere gitmeyeceğini, buradaki yaralıları terk etmeyeceğini, emeğini, bilgisini bir kişiye vermek yerine tüm yaralılara bölüştüreceğini biliyordu. Olmaz Doktor Mead, muhakkak gelmeniz gerek. Siz de biliyorsunuz ki Melanie tek başına doğuramaz. Bunu siz söylemiştiniz. Eğer gelmezseniz o ölecek. Bu işkence cehenneminde, inilti, acı, feryat dolu cehennemde böylesine dokunaklı söz söyleyen Scarlett miydi? Doktor bir iki adım geri çekildi ve onun son sözlerini anlamamış gibi görünerek, kimden söz ettiğini bilmemezlikten gelerek, ''Ölmek mi? Hepsi ölecek.'' dedi. ''Ne pansuman yapılabiliyor, ne ilaç verilebiliyor. Kinin yok, kloroform yok, morfin yok. Yok, yok, yok. Çok acı çekenler için birazcık morfin olsaydı, Allah yankilerin belasını versin, hepsinin belalarını.'' Yerde başı çantasına dayalı yatan adam, sakalları arasında beyaz dişlerini göstererek, ''Doktorcuğum onları cin çarpsın.'' diye inledi. Scarlett titremeye başladı. Gözleri duyduğu dehşetten kocaman olmuş, içleri yaşla dolmuştu. Demek Doktor Mead onunla birlikte eve gelmeyecekti ve Melanie de ölecekti. ''Doktor çok rica ediyorum Allah aşkına.'' Doktor Mead dudağını ısırdı, çenesini oynattı. Bu sırada yüzü sakinleşti. ''Yavrum gelmeye gayret ederim ama söz veremem. Bu yerde yatan zavallıların pansumanları bitsin hele. Yankiler geliyor, üstelik ordu kenti terk ediyor. İşte o zaman bu yaralıları ne yapacağız? Tren yok, araba yok. Mekin yolu işgal altında. Dediğim gibi gelmeye gayret edeceğim. Siz şimdilik gidin. Beni de daha fazla oyalamayın. Bir bebek doğarken pek fazla bir şeye gerek yoktur. Göbeği kesmek yeter.'' Bir çavuş doktorun omzuna dokundu. O da talimat vermek üzere döndü. Parmağıyla bir yaralıyı, daha sonra bir başkasını gösterdi. Yerde yatan adam Scarlett'e şefkat dolu gözlerle baktı. Genç kadın arkasına döndü çünkü Doktor Mead onu unutmuştu artık. Geldiği gibi yaralıların arasından geçti, evin yolunu tuttu. Doktor gelmiyordu. Her şeyi kendisinin yapması gerekecekti. Çok şükür ki Prissy doğum işinden anlıyor diye düşündü. Sıcaktan başı ağrıyor, ter içinde kalan korsesi de vücuduna yapışıyordu. Ayakları kabuslarda olduğu gibi koşmak isterken yerinden kıpırdayamıyordu sanki. Belleği karmakarışık olmuştu. Eve ulaşabilmek için gitmesi gereken yolu düşündü. Buna gücünün yetmeyeceğini anladı. Tam bu sırada o korkunç söz kulaklarında çınladı. ''Yankiler geliyor.'' Birden canlandı, damarlarına taze kan pompalanmış gibi kuvveti geri geldi. Bütün gücüyle yola koyuldu. Five Points'e geldiği zaman dalga dalga ilerleyen halkın arasına girdi. Her yer insanlarla dolmuştu. Kaldırımlarda bile yürümek imkansızdı. Bu nedenle yolun ortasından gitmek zorunda kaldı. Toz içinde bitkin haldeki askerler tek sıra geçiyorlardı. Binlerce asker yorgun argın ilerliyordu. Sakallı, kirli, üstü başı yırtık, kimi silahlı, kimi silahsız olan bu adamlar düzensiz bir biçimde yürümekteydiler. Askerlerin küfür ederek sürekli kırbaçladıkları katırlar topları sanki çekmekten bıkmış gibiydiler. Tenteleri yırtılmış levazım arabaları tozlu yolda yalpalayarak gidiyorlardı. Dört nala geçen süvariler ortalığı toza boğuyorlardı. Scarlett şimdiye kadar bu kadar çok asker görmemişti. Ordu geri çekiliyordu. Askerler kenti terk ediyorlardı. Bu başı belli olmayan asker kafilesi yüzünden sivillerle hınca hınç dolu kaldırıma çıkmak zorunda kaldı. Birden burnuna ucuz viski kokuları geldi. Decatur sokağından doğru sanki bir yortu günündeymiş gibi süslenmiş ve boyanmış bir sürü kadın yürüyordu. Birçoğu sarhoştu. Kollarına takılan askerler ise zil zurna sarhoştular. Bu kadınların arasında kızıl saçlı biri dikkatini çekti. Bu güzel Watling idi. Ayakta sallanan çolak bir askere dayanmıştı. Kendisi de sarhoştu. Kahkaha atarak gülüyordu. Dirsekleriyle kendisine yol açarak Five Points sokağına geldiği zaman kalabalık azalmıştı. Bunu fırsat bilen Scarlett eteklerini toplayarak koşmaya başladı. Vestiyen Kilisesi'nin önüne geldiği zaman yine soluk soluğa kalmıştı. Üstelik kalbine bir ağrı girmiş ve başı dönmeye başlamıştı. Kilisenin merdivenlerine oturdu, başını ellerinin arasına aldı. Soluk almakta zorlanıyor, kalbi de düzensiz atıyordu. Felaket batağına saplanmış olan bu kentte başvurabileceği, yardım isteyebileceği bir kimse olsaydı ne iyi olurdu. Bugüne kadar kendi başına hiçbir iş yapmamıştı. Onun yerine başkası çalışmış, faaliyet göstermiş, ona bakmış, onu kayırmış, korumuş ve nihayet şımartmıştı. Şimdi böyle bir çıkmazın içinde olduğuna çok kızıyordu. Ona yardım edecek ne bir dostu ne de bir komşusu vardı. Oysa bir zamanlar becerikli dostları, komşuları, yardımcıları yanından hiç eksik olmazlardı. Şimdi onlara muhtaçken yanında kimse yoktu. Ailesinden çok uzakta bulunduğu ve çok korktuğu şu sırada yanında kimseciklerin olmaması onu ürpertiyordu. Ah, bir ailesinin yanında olabilseydi. Evinde, annesi hasta da olsa evinde olmayı çok istiyordu. Annesinin şefkatli yüzüne, dadısının güçlü kollarına hasretti. Vücudunun güçlendiğini sanarak ayağa kalktı ama yine başı dönüyordu. Çaresiz eve gidecekti. Son bir çabayla yola koyuldu. Yorulduğunu hissetti ama durmadı. Çünkü dinlenmek için durursa bir daha ayağa kalkamayacağını biliyordu. Evin önüne geldiği zaman Wade'i parmaklığın demirlerinde sallanırken gördü. Çocuk annesini görünce canını yakan parmağını uzatarak ağlamaya başladı. Uf oldu. Sus sus, yoksa kırbaçlarım seni. Bahçeye git ve oyna. Oradan bir yere ayrılma. Benim karnım acıktı. Şimdi bir şey yapamam. Bahçeye git. Bu sırada birinci katın penceresinden Prissy'nin kaygılı bir yüzle kendisine baktığını gördü. Ama Scarlett'i gören zenci kızın yüzündeki ifade birden değişti. Scarlett aşağı inmesi için Prissy'ye işaret ederek eve girdi. Hol ne kadar serindi, şapkasını çıkarıp masanın üzerine fırlattı. Elbisesinin koluyla alnında biriken teri sildi. Yukarı kata açılan bir kapıdan iniltiler geliyordu. Prissy merdivenleri ikişer ikişer atlayarak indi. ''Doktor geliyor mu efendim?'' ''Hayır.'' ''Aman tanrım, Mrs. Melanie çok kötüleşti.'' ''Doktor gelemiyor. Üstelik hiç kimseyi bulamadım. Bebeği senin doğurtman gerekiyor. Ben sana yardım ederim.'' Prissy dona kaldı. Dili tutuldu. Korktuğunu belli etmemeye çalışarak yan gözle Scarlett'e baktı. Onun şaşkın haline kızan Scarlett, ''Alık alık yüzüme bakacağına yapman gereken şeyleri hazırlamaya başla.'' diye bağırdı. Prissy geri geri gitti. ''Allah'ınızı severseniz Mrs. Scarlett.'' Korku ve utanç okunan gözlerini çanak gibi açmıştı. ''Ne söyleyeceksen söyle.'' ''Afandım, ne olur bir doktor çağırın. Doktor gerek. Ben çocuk doğurtmasını bilmem ki. Annem doğan çocukları bile görmemi yasaklamıştı.'' Öfkeden bütün vücudu titremeye başlayan Scarlett derin derin soludu. Büzülüp kalan Prissy kaçmak istedi ama Scarlett onu eteğinden yakaladı. ''Seni gidi yalancı, düzenbaz, zenci yavrusu seni. Çocuk doğurtmak konusunda her şeyi bildiğini bana kendin söylemiştin. Doğru değil mi?'' Prissy'nin yumurta biçimindeki küçücük kafası tıpkı bir sarhoşunki gibi sağa sola yalpalanmaya başladı. ''Yalan söylemiştim efendim. Böyle bir yalanı neden söylediğime ben de şaşırıyorum Mrs. Scarlett. Ancak tek bir doğum gördüm. Bu yüzden de annem beni az kaldı öldürecekti.'' Scarlett alev alev yanan bakışlarıyla zenci kızı adeta ezerken, zavallı Prissy de kaçmak, ortalıktan kaybolmak için fırsat kolluyordu.